Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin.
Ben de Ömer Madra.
Ve destekçimiz Ayşe Bereket'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, bugün 22 Nisan 2020 ve 22 Nisan 1970'in tam 50. yıl dönümü. 22 Nisan 1970 önemli bir gündü. Yeşil hareketin, yeşil siyasi hareketin ya da yeşil aktivizmin diyelim doğum günü kabul edilebilecek olan bir gün. Ve o nedenle de 50 yıldır dünya günü olarak ya da yeryüzü günü olarak kutlanan bir gün. Şimdi biraz tam da üstelik o da ilginç. 22 Nisan 1970'te bir çarşamba gününe denk geliyormuş. Tam 50. yılında bugün birazcık bu yeryüzü gününün ve Yeşil Hareket'in doğum gününün tarihinden bahsedelim. Bir ufak da böyle ilginç trivia denen cinste not, bu Earth Day isminin bu 22 Nisan 1970'te büyük eyleme seçilmesinin bir nedeni de birthday ile yani doğum günüyle kafiyeli olmasıymış. Earth Day, Birthday gerçekten de bir tür doğum günü oldu 22 Nisan 1970. Şimdi kısaca biraz tarihinden bahsedersek nedir 22 Nisan 1970 Yeryüzü Günü? New York Times'ta John Schwartz'ın bundan iki gün önce konuyla ilgili bir yazısı yayınlandı. Bu yazı daha çok eylemi organize eden ya da bu günü organize eden Dennis Hayes'in hikayesi üzerinden dönüyor. Gerçekten de Dennis Hayes önemli bir isim. Çünkü o zaman 25 yaşında bir master öğrencisi galiba. Ve gerçekten bu Amerika'nın bütününde 20 milyon kişinin sokağa çıktığı ki o zamanki Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun %10'una denk geliyor bu. Çok büyük bir rakam. Ve çevre hareketinde, Yeşil Hareket'te ilk büyük aktivizm olan ki biz daha sonra aynı anda çeşitli yerlerde insanların sokağa çıkmasına, eylemler yapmasına alışığız bugün işte. Okul grevlerinde olduğu gibi aynı anda 7 milyon kişi dünyanın her yerinde sokağa çıkıyor falan. Bunun ilk örneği aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin 2000'den fazla üniversitesinde binlerce lisesinde aynı anda yapılmış olan ve işte yaklaşık 20 milyon kişinin katılmış olduğu düşünülen bir eylem. Ve Dennis Hayes de bunu organize eden genç kişi. Burada neden Yeşil Hareket'in doğum günü dediğimizin de ipuçlarından bir tanesi var. Tabii modern çevre hareketi bu olayla başlamış. Bundan çok daha önce özellikle işte Rachel Carson'ın meşhur Sessiz İlkbahar kitabıyla, Sessiz Bahar kitabıyla.
1962'de evet.
1962 ya da daha sonra 1968'de nüfus bombası Paul Ehrlich'in bunların yarattığı çok önemli 1960'lar boyunca bir tartışma var. Tabii çok sayıda eylem de var. Özellikle nükleer silah denemelerine karşı, işte petrol tankeri kazalarına karşı vesaire pek çok eylemler de olmuyor değil. DDT'ye karşı Rachel Carson'ın ardından. Fakat hiçbir zaman bu eylemler küçük çaplı eylemlerin ve daha böyle olay bazındaki işte belli şeyleri protesto etmek vesairenin ötesine geçmemişken ilk kez 1970 yılında tamamen tek bir temaya yani yeryüzünün korunmasına yönelik bir temaya dair birleşik bir eylem yapılıyor. Bu fikir aslında Dennis'in fikri değil, fikir Gaylord Nelson fikri. Gaylord Nelson kim? Gaylord Nelson bir Demokrat partiden bir senatör o dönemde. Bir dönem Wisconsin valiliği yapmış bir adam. Bir çevreci olarak tanınıyor. Tam o yılların çevrecilerinden, işte hem kirlilik sorununa hem nüfus sorununa değinen bir çevreci. Ve o dönemde, şimdi neden Yeşil Hareket'in doğum günü dediği, bu biraz benim iddiamdır ama neyse, buna geliyorum. Bu dönem tam 1968'in, yani 1968 Öğrenci Hareketi'nin ve işte Sivil Haklar Hareketi'nin ardından gelişen bir dönem. Ve o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerde özellikle çeşitli konular çerçevesinde öğrencilerin bir araya geldiği çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler bazen boykotla oluyor, bazen olmuyor. Ve bunlara teach-in deniyor. Şimdi anladığım kadarıyla Ömer abi, bu bizim üniversitelerdeki forumun karşılığı değil mi?
Evet.
Yani forum. Aynı dönemde bizim üniversitelerde yapılanlar, forumlarla bu teach-inler herhalde aynı şey. Muhtemelen.
Evet, çünkü evet, ben teach-in yapılıyor şimdi işte.
Evet, bu tinlerden bir tanesini Gaylord Nelson 1969'daki Kaliforniya'daki açıklarında Santa Barbara'daki bir petrol tankeri kazasında çok büyük miktarda petrol işte yayıldıktan sonra önemli bir kaza bu, çevre felaketi. O felaketin ardından bir grup onun birinci yılında Santa Barbara işte oil spill denen kazanın birinci yılında Ocak 1970'te bir grup bir araya geliyor. İçlerinde işte Nelson'ın dışında o dönemin önemli isimleri Paul Ehrlich, işte Friends of the Earth'ın kurucusu David Brower falan da var. Bu isimler bir araya gelip bir çevre hakları günü düzenliyorlar ve bir deklarasyon yayınlıyorlar. Ve bunun ardından Gaylord Nelson, Amerika'nın üniversitelerinde, bütün üniversitelerinde aynı anda bir teach-in yapalım. Yani bir forum düzenleyelim çevre konusunda diyor. Ve bu konuda da Dennis Hayes'le görüşüyor. Daha doğrusu Dennis Hayes onu ziyaret ediyor ve ziyaretin nedeni de bir okul projesi yapmak aslında. Bu okul projesi fikri daha sonra işte bütün üniversitelerde bu teach-in'i düzenlemeye dönüşüyor. Bu forumu düzenlemeye dönüşüyor. Ancak olay forumu aşıyor. Aynı anda düzenlenen forumu aşıyor ve caddelere taşıyor. Örneğin 22 Nisan 1970 günü Amerika'nın her tarafında bu eylem yapıldığında sadece New York'ta 100 bin kişiye yakın insan, New York'un meşhur işte 14. caddesi, Union Square vesaire yaklaşık 100 bin kişi, yani bir anda 20 bin kişiden fazla vardı diyorlar ama toplam katılanların sayısı 100 bin kişi geçti diyorlar. Bir araya geliyorlar ve aynı şey işte pek çok kentte oluyor. Ralph Nader da buna katılanlar arasında, örneğin bu o zamanki eyleme katılanlar arasında. Yani bugün sonradan Amerika'da bunda ismini duyduğunuz herkes bu eylemlerde. Peki sonra ne oluyor? Yine John Schwartz'ın yazısından okuduğumuz kadarıyla galiba Ralph Nader diyor bunu. Bu eylem Nixon'ı inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Yani korkudan öldü diyor Ralph Nader, Nixon bu eylemi görünce, 20 milyon kişinin sokağa çıktığını görünce. Ve Nixon gibi, Richard Nixon gibi bir cumhuriyetçi ve herhalde Amerikan tarihinin gelmiş geçmiş en acayip, en korkunç başkanlarından biri Vietnam Savaşı'nın ortasında üç büyük yasayı geçiriyor. Temiz yasası, temiz su yasası ve tehlike anındaki türler yasasını. Yani bunlardan bir tanesi galiba hemen 1970 yılında parlamentodan geçiyor. İşte en sonuncusu da tehlike altındaki türler yasası. Dolayısıyla bu 7 milyon kişinin sokağa çıkması gerçekten bu tarz yeşil aktivizmin doğumu olarak kabul edilebilir. Şimdi tekrar geri döneyim kendi söylediğime. Neden Yeşil Hareket'in doğum günü? Birinci nedeni bu hareketin inşa edenler 68 kuşağı. Tıpkı 70'li yıllardaki yeşil politikayı inşa edenler de aynı isimler. Özellikle Avrupa'da ortaya çıkıyor ama Amerika'da o dönemde daha çok sokak aktivizmi ve daha sivil toplum hareketi gibi ortaya çıkıyor. Örneğin Dennis Hayes'in kendisi işte 1944'lü birkaç...
Bir kesilme oldu galiba. Yok, giremeyiz, geri döneceğiz.
Gezmiş bir isim. Ve Dennis Hayes'in hatta bu şeydeki New York Times'taki yazıya göre aydınlanma anı Namibya çölünde bir gün işte açık havada yatarken geldiğini falan anlatıyor. Yani tamamen doğa ve ekoloji meselesine dönüşü bu dünyayı gezmeleri sırasında oluyor. Kendisi aynı zamanda bir 1968'de öğle hareketinin içinde yer almış. Bunun kendi bulunduğu yerde işte liderliğini yapmış isimlerden bir tanesi ve savaş karşıtı harekette, Vietnam Savaşı'na karşı harekette de aktif yer alan bir isim. Ve hatta bazı kaynaklar Earth Day'in 1970'teki olayın Vietnam Savaşı karşıtı hareketin taktiklerini kullanan bir toplaşma olduğunu ya da eylem olduğunu yazıyor. Dolayısıyla tamamen Vietnam Savaşı, hatta bunu sağdan eleştirenler bu hareketi, bunun aslında işte çevrecilik kılığına bürünmüş bir tür işte savaş karşıtı
Evet, hepsi birleşiyor. Yani hem savaş karşıtlığı hem de sivil itaatsizlik, kitlelerin toplu sivil itaatsizliği gibi de birleşiyor. Bir arıza oldu galiba. Aslında belki araya da...
Çası olan Yeşil Hareketi'nde doğum günü kabul edilebilir. Evet.
Evet, yani bir de ayrıca da yani bu hem Barış Hareketi'nin sivil itaatsizliğin hem de tabandan sivil itaatsizliği, kitle sivil itaatsizliğinin de egemen olduğu 68 Hareketi'yle de birleşti. Çok ilginç bir şey var ve tam 50. yılında şimdi... Belki online olarak yani dijital olarak yapılacak ama aynı derecede etkili olabileceği umut ediliyor. Sabahleyin Bill McKibben'in Los Angeles Times'da yayınlanan yazısına da değinmiştik zaten. Bu yılki Yeryüzü Günü, Dünya Günü de ilki 50 yıl önce bugünkü kadar öfkeli ve aynı zamanda da zekice, yaratıcı eylemlerle dolu olacağından bahsediyordu. Türkiye'de de Salt Online Vimeo kanalında da The Soul of the Earth gösteriliyor. Toprağın tuzu gösteriliyor. Bir de sen bahsediyordun Michael Moore'un Planet of the Humans filmi, değil mi?
Evet. Dün gece yayınladı Michael Moore'unu YouTube'da. Herhalde tam şeyden bir gün önce, Dünya Günü'nden bir gün önce İnsanlar Gezegeni diye yeni belgeselini açık bir şekilde yayınlamış oldu.
Evet, Salgado'nun da Toprağın Tuzu'yla birlikte çok heyecan verici filmler de oynuyor ve büyük, yani Bill McKibben'in yazdıklarına bakılacak olursa bizim de derlediğimize 24 saatli eylem toplu günde 24 saat Yeryüzü Günü 2020 sayısız platformlarda, eylemlerde şey yapılacak ve 3 gün sürecekmiş. 22'si ile 24'ü arası milyonlarca insan da online 3 günlük bir seferberliğe, iklim acil durumuna, bir de buna iklim adaleti hareketi de eklendi. Böyle bir şey. Earthday.org'da da bulunabiliyor bütün etkinlikler, hashtagler,
filan. Evet. Günün tarihiyle ilgili son bir iki not daha ekleyeyim. Neden 22 Nisan seçilmiş? Bu oldukça komik bir hikaye. Çünkü yani 22 Nisan tarihi tamamen işte insana şeye gibi geliyor, işte ekinoksla mı ilgisi var falan, ama aslında ekinoksa da yakın değil. Nedeni, seçilmeye nedeni tamamen okulların en şey zamanı olmasıymış. Yani İşte ne sınav var, ne spring break var, ne tatil zamanı falan. Paskalya'ya da uzak falan. Tam böyle seçip ayın 22'sini hafta arası olsun, öğrenciler katılabilsin falan diye 22 Nisan'ı seçmişler. Fakat bir tane ilginç şey varmış burada. John Muir'in de doğum günü 21 Nisan'mış. İşte birazcık da onu düşünmüşler falan. Fakat Komik olan kısmı şu ki daha sonra bu şeye saldıranlar 22 Nisan'ın Vladimir Lenin'in 100. doğum günü olduğunu bulmuşlar. Hakikaten bu çok ilginç bir tesadüf. Çünkü 22 Nisan 1870 Vladimir İliç Lenin'in doğum günü. Dolayısıyla bakın bunlar aslında komünist ve Sovyet ajanı Lenin'in doğum gününü, üstelik de 100. doğum gününü kutluyorlar şeklinde. Hatta bunu FBI falan araştırmış yani. Ciddi ciddi bu araştırılmış. Yani bunun başını çeken Nelson'ın komünistlikle falan ufak bir alakası yok aslında. Muhafazakar bile denebilecek bir adam, senatör olan. Fakat tabii gençlerden her şey beklenir. O yüzden bu olay bayağı bir araştırılmış ve hala bu bütün kitaplarda falan geçiyor açıkçası.
Evet, Ümit, ben de bir ufacık ilavede bulunayım. Bu trollerden tabii az çekmiyor çevreci hareketin bütün şeyleri. Yani Greta Thunberg başta olmak üzere yüzlerce böyle robot bot saldırıları var. Fakat bu sefer online olması internet üzerinden bazı avantajları var diyor Bill McKibben de. En azından bütün meselenin şey olduğu için battığını söyleyen trollere rastlanmayacak diyor. Yani otobüsler protestocuları gösteri alanına taşıyor ve benzin yakıyor diyen troller olmayacak diyor. Böyle evet, bir şey var yani.
Evet. Son olarak tabii şunu da söylemek lazım. Bu Earth Day oldukça Amerikan merkezli bir iş. Yani mesela bütün dünyada çevre günü olarak kutlanan gün, biliyorsunuz 5 Haziran aslında çok daha kurumsal bir gün o. Çünkü 1972'de Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Stockholm Konferansı'nın, yani ilk çevre konferansının yıl dönümü olarak olduğu için çevre günü ilan edilmiş. Çok daha kurumsal bir gün. Halbuki bu biraz Amerika merkezli bir şey olsa da bir tamamen bir aktivizmin, bir gençlik aktivizminin ve 1968'in bir ürününün yıl dönümü olması açısından bence hani çevre hareketiyle yeşil hareket arasındaki o enteresan aralarındaki ince çizgi bir enteresan ayrımı da gösteren bir şey olarak bütün dünyada da daha çok son yıllarda herhalde 2000'lerden sonra bütün dünyada da daha fazla kutlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Böylece açık yeşilde eskiden daha çok yaptığımız bu hareketin tarihine dair bir küçük değinme daha yapmış olduk. Evet, şimdi 22 Nisan.
Evet, müzik olarak ne çalıyoruz?
Müzik olarak da tam şimdi buna bağlantılı bir parçayla gireceğiz. Tam da herhalde aynı sıralarda bestelemiş bunu olsa gerek. Çünkü Cat Stevens'ın o yıllardaki en ünlü isimlerden bir tanesi. Kasım ayında çıkan, 1970'in Kasım ayında çıkan Tea for the Tillerman albümünün giriş parçasıdır bu. Ve hani en bildik yeşil şarkılardan biri. Muhtemelen bu Dünya Günü vesilesiyle bestelemiş olduğunu tahmin edebiliriz. Şimdi bu çocuklar yani çok geliştik, çok ilerledik. İşte kamyonlar egzozlarından dumanlar saçarak dolaşıyorlar. İşte betonlar, evlerde yaşıyoruz vesaire. Fakat şimdi nerede oynayacak bu çocuklar diye şarkısı Cat Stevens'tan dinliyoruz. Where do the children play?
It's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way. We
changing day to day. But tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play?
Cat Stevens'tan dinledik. Where Do The Children Play? Ve 22 Nisan 1970'in 50. yılını, yani Yeryüzü Günü'nün 50. yılını kutlamış olduk. Yeşil Hareket'in de doğum günüydü.
Evet, aynı zamanda bir de şeyden bahsetmek, koronavirüsü pandemisinden de bağlamak için bu Yeşil Hareket'e, Yeryüzü Günü'ne filan. Milano'dan ilginç bir haber var. Yani en fazla koronavirüsünün, COVID-19'un en fazla vurduğu yerlerden birisi Kuzey İtalya'da ve Lombardiya bölgesindeydi. Aynı zamanda Avrupa'nın da en kirli bölgelerinden biri. Yeni bir araştırma zaten kirlilikle acayip bağlantılı olduğunu, koronavirüsünden ölümlerin sayısında direkt bir bağlantı olduğunu koymuştu. Milano tekrar açıldığı zaman, dönüş yapılacağı zaman motorlu taşıt kullanımını çok sınırlamayı, azaltmayı düşünüyormuş ve yayalara ve bisikletlilere ayrılan alanların yeniden düzenleneceğini ve Avrupa'nın, yani kendi söylediklerine göre, en iddialı ulaşım planlarından birini tanıtmaya hazırlanıyormuş. Cyclist Türkiye dergisinden aldığımız bir haberdi bu da. İlginç yani.
Evet. Şimdi kötü haber kategorisinden birkaç tane ard arda başlık okuyayım. Bunlardan bir tanesi Avustralya'da. Tabii bu koronavirüs salgını çıkınca pandemiden sonra biraz unuttuk ama Avustralya 2020 aslında bununla başlamıştı biliyorsunuz. Avustralya'da tüm zamanların en büyük orman yangınları görülmüştü iklim değişikliğine bağlı olarak. Şimdi bunun bilançosu daha net ortaya çıkmaya başladı ve 2019-2020 orman yangınlarından atmosfere salınan karbondioksit miktarının 830 milyon ton olduğu hesaplanmış. Ve bu 830 milyon ton da öyle az bir şey değil, neredeyse 1 milyar tona yakın. Avustralya'nın bir yıllık normal şartlardaki bir yıllık karbondioksit emisyonundan daha fazla olduğu ve hani bu yangınların şeyi bir ülkenin emisyonları olsaydı dünyada 6. sıraya yükseleceği söyleniyor. Yani Çin, evet. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Rusya ve Japonya'nın ardından 6. büyük emisyon olduğu söyleniyor. Ya yani inanılmaz bir etkide bulunduğu. Zaten yanan alan ve emisyon açısından da benzeri görülmemiş bir yangın olduğu tekrarlanıyor. Bir başka haber, Kuzey Kutbu'ndaki Arktik bölgedeki yaz buzunun ne zaman ortadan kalkacağına dair yeni bir araştırma yayınlandı. Bu araştırmada maalesef yine iyi bir haber vermiyor. 2050'den önce bu ice free Arktik dedikleri, yani buzsuz açık denize dönmüş Arktik'in ortaya çıkma ihtimalinin artık çok yükseldiği. Hatta eğer emisyonlar bugünkü gibi devam ederse her yaz, her sene artık Arktik bölgenin açık deniz haline geleceği söyleniyor. Eğer
evet, Kuzey Buz Denizi'nden bahsedemeyeceğiz. Tek kutuplu bir dünya oluyor yani. Evet. Uzaydan bakıldığında, uydu fotoğraflarında...
Yeni bir okyanusumuz olacak aslında. Arktik okyanusu diye yeni bir okyanus olacak. Çünkü 1979'dan bu yana Arktik yüzde alan olarak... %40'ını buz alanı, volüm olarak da, hacim olarak da %70'ini kaybetmiş durumda. Bu hızla giderse eğer diyorlar, hatta yani emisyonlar düşse bile birkaç yılda bir açık deniz görme ihtimalimiz çok artıyor. Benzer bir bilgi Grönland'la ilgili çıktı. Grönland'da da yine benzeri görülmemiş bir erime, 2019'da rekor bir erime olduğu ortaya çıktı. Hatta bir de arkeolojik şey yapılmış burada, keşif yapılmış. Viking döneminden kalma, yani eriyen buzların altından Vikingler döneminden, yani bundan 1000 sene önceden çıkan, kalan, milattan sonra 1000 yılı civarından çıkan bir takım işte araç gereç, işte ne denir ona, buzda yürüme şeyleri. Unuttum şimdi ismini.
Kayak yani.
Kayak değil de bu buzun üstünde yürümenizi sağlayan geniş tabanlı şeyler vardır. Ayağa takılan. İşte evet, onlar evet. Tahtadan yapılmış ya da bir takım tahtadan aletler falan bulunmuş. Yani arkeologlar da çok heyecanlanmış. Evet. Çok heyecanlanmışlar. Çok büyük buluş falan diyorlar ama yani bulunma nedenini düşününce insan pek heyecanlanamıyor tabii.
Evet.
Vallahi bir son şey daha söyleyeyim. Son bir haber daha. Fiona Harvey'in şeyi. Bu da İngiltere'nin emisyonlarıyla ilgili. İngiltere'nin karbondioksit emisyonlarının ya da sera gazı emisyonlarının yarısının aslında ithalattan kaynaklandığı ortaya çıkmış.
Evet.
Yapılan hesaba göre. Bu da çok acayip. Çünkü normal şartlarda baktığınızda İngiltere emisyonlarını 1990'a göre %40 azaltmış gibi görünüyor. Ama bu şey hiçbir şekilde tabii hesaba katılmıyor. Yani ithal ettiğiniz malların ya da eşyaların, her neyse, ürünlerin şeyini ve uluslararası taşımacılığı, uçak...
Karbon maliyetini, evet.
Şeyin, karbon ayak izini işin içine katmadığınız zaman azaltıyormuşsunuz gibi görünüyor. Halbuki İngiltere bunu kattığınız zaman hiç de azaltmadığı ortaya
çıkmış. Büyük bir sahtekarlık, yalan, evet. Ben de maalesef bir kötü haber vereyim sonlarda. Brian K. Sullivan imzalı Bloomberg haber ajansında çıkan bir çok önemli haber. Dünyanın bütün okyanusları, yani belli başlı bütün 3 büyük okyanusu, Pasifik, Atlantik ve Hint okyanusları rekor sıcaklıklara ulaşmış durumdalar. Kaynıyor yani neredeyse. Meksika Körfezi'nde yani %17'si Amerika Birleşik Devletleri petrol çıkarımının offshore drilling dedikleri yerde, ki onun da tesadüfen 2 gün önce Meksika Körfezi'ndeki büyük şeyin de 10. yılıydı. BP petrol kazasının milyonlarca galon dökülmüştü ve yani milyarlarca küçük hayvan ölmüş falan hesaplanıyor. Neyse, orada da işte mesela 24,5 dereceye çıkmış.
Of.
Muazzam bir şey yani. Ortalamanın neredeyse 2 derece Celsius üzerinde. Bunlar Colorado Eyalet Üniversitesi'nde falan. Ayrıca da Atlas Okyanusu'nda ve Hint Okyanusu'nda da en tanınmış araştırma kuruluşlarından geliyor. Woods Hole'dan, şuradan, buradan. Dolayısıyla aşırı bütün fırtınaların, hortumların ve kasırgaların da artmasından korkuluyor. Çünkü bu sıcak okyanuslar tabii büsbütün artırıyor şeyleri, enerji çıkışını. Böyle de bir kötü haber daha vardı.
Evet. Evet, bugün iyi haberle bitiremedik ama umarım haftaya, gelecek hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.
Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.